Ayrım 20, sayfa 231. Yüksek odaklanma ile gelen başarılı mutluluk. Üstün performans bilimi, başarı hangi durumda mutluluk getirir? 1992 yılı NBA finallerinin açılış maçında çok ilginç bir sahne yaşandı. O hafta dünyanın en iyi iki basketbolcuları kabul edilen Michael Jordan ve Clyde Drexler karşı karşıya geleceklerdi. Medya tek bir soruya odaklanmıştı. En iyisi hangisi? Maç başlamadan önce tüm gözler Jordan'a çevrildi. Jordan gözleri kısık, dudakları kilitli, kaşları çatık halde konsantrasyon egzersizleri yapıyordu. Hava atışı yapılır yapılmaz Jordan aç kurtlar gibi saldırdı. Sanki NBA'in en iyi savunmacılarından Drexler sahada hiç yokmuş gibi dilediği yerden şutlar attı, smaç vurdu. Ve ilerleyen dakikalarda basketbol tarihinde çok nadir görülen bir olay gerçekleşti. Jordan, Dexter'ın önünden bir üçlük attı. Daha sonra bir tane daha. Seyirciler çılgınca bağırıyordu. Derken bir tane daha. Coşku yerini hayrete bırakmaya başladı. Bir tane daha. Herkes dilini yutmuş gibi birbirine bakıyordu. Bir tane daha. Jordan'ın yüz ifadesi iyice gevşedi ve bir tane daha. Michael Jordan'ın beynine başarı cini mi girdi? Daha ilk yarı bitmeden 6. üçlüğünü atan Michael Jordan kameraya doğru döndü ve şaşkın bir şekilde ellerini iki yana açıp omuzlarını silkti. Vücut dili neler olduğunu ben de bilmiyorum diyordu. Jordan maçın ilk yarısında tam 35 sayı atıp NBA rekoru kırarken Drexler tüm maç boyunca sadece 16 sayıda kaldı. Karşılaşma bittikten sonra Jordan'a ne düşündüğü soruldu. Herkesin şaşkın bakışları arasında şu cevabı verdi. Maç sırasında öyle bir ritme girdim ki ne yaptığımın ben de farkında değildim. Çember sanki bir çöp tenekesi kadar genişlemişti. Attığım her şut giriyordu. Sanki üçlük çizgisi serbest atış çizgisi kadar yakındı. Anlatabilmek mümkün değil. Son üçlüğümden sonra spikerlerin bana baktığını fark ettim ve onlara demek istedim ki bana boşuna bakmayın. Bunları bilinçli bir şekilde yapmıyorum. Ritme teslim oldum. Acaba Michael Jordan'a neler olmuştu? Beynine başarı cini mi girmişti? Hem bu kadar iyi bir şey yapıp hem de ne yaptığının farkında olmaması tuhaf değil miydi? İşin sırrı neydi? Acılı savaş yıllarından çıkan muhteşem bir mutluluk teorisi. Macar asıllı Amerikalı profesör Mihai Csikszentmihalyi, kendinizi fazla zorlamayın, soyadının söylenemeyişi efsanedir, Mihai Csikszentmihalyi gibi bir şey yazıyor. Mutluluk alanında öncü araştırmacılardan. O en derin acıları yaşayıp sonra da o acıların içinden optimum mutluluğun modelini bulup çıkarmış bir insan. Csikszentmihalyi çocukluk yıllarında İkinci Dünya Savaşı'nın bütün dehşetini yaşamış. Savaş sırasında ailesiyle birlikte İtalya'da bir hapishaneye kapatılmış. Sefalet dolu o günlerde ailesini ve arkadaşlarını teker teker kaybetmiş. Tutunacak bir dal ararken satrancı keşfetmiş. Satranç odağını değiştirip acılarını önemli oranda unutturmuş. O yıllarını anlatırken satrancın her şeyin önemini yitirdiği bambaşka bir dünyaya girmemin mucizevi bir yolu olduğunu keşfettim, diyor. O günlerden sonra insana zamanı unutturan anlar üzerine kafa yormaya başlamış. Csikszentmihalyi acısını akılla işleyip başarıya dönüştürenlerden, sürekli kendini geliştirip yıllar sonra Amerika'da ünlü bir psikoloji profesörü olmuş. Satrançla kurduğu ilişkiden de ilham alarak zamanı unutturan deneyimler üzerine bir araştırma tasarlamış. İnsanların mesleklerinde en mutlu olduğu anlar ne zamandır? Araştırmasında insanların meslek hayatlarında en çok keyif aldıkları anların neler olduğuna odaklanmış. Bunu keşfetmek için de işine aşık insanlar üzerine çalışmış. 1980'lerde kendi alanında çok başarılı yüzlerce insanla mülakat yapmış. Dünyaca ünlü satranç şampiyonları, sanatçılar, sporcular, müzisyenler ve cerrahlarla konuşmuş. Mülakatlar sırasında konuştuğu insanların Doruk performans anlarında farklı bir ruh haline girdikleri dikkatini çekmiş. Yaptıkları iş sırasında öyle bir odaklanma sürecine giriyorlarmış ki zamanın nasıl geçtiğini unutup adeta dünyadan kopuyorlarmış. İşlerini ödülden öte yaparken aldıkları bu haz için yapıyorlarmış. Bir tür mesleki orgazm deneyimi diyebileceğimiz bu anları bir müzisyen şöyle anlatıyor. Beste yaparken öyle bir an gelir ki sanki ben yok olurum. Ellerim benden bağımsız hareket eder, adeta müzik benim içimden akıp geçer. Csikszentmihalyi bu anlara akış ismini vermiş. Uzun süre üzerinde çalışıp akış teorisini geliştirmiş. Akış deneyimi bugün hem akademik alanda hem de popüler kültür dünyasında çok gözde bir kavram. Akış anlarını tarayan Csikszentmihalyi bu büyüleyici anları şöyle anlatıyor. Elindeki bloklarla eskisinden daha yüksek bir kule yapan çocuğun titreyen parmaklarla kulenin tepesine en son bloğu yerleştirdiği an. Bir yüzücünün kendi rekorunu kırmaya çalıştığı an. Bir keman sanatçısının zorlu bir müzik parçasını ustalıkla çalmaya çalıştığı an. İşte bunlar hep akış deneyimi. Yüksek odaklanma ile gelen mutlu başarı akış bilimi. Csikszentmihalyi teorisini kütüphanelere hapsetmemiş. Teorisinin hayattaki karşılıklarını keşfetmek için Chicago Üniversitesi'ndeki ekibiyle beraber dünyanın dört bir yanından binlerce insanla görüşmek üzere uzun bir yolculuğa çıkmış. Bu dev araştırmasının sonuçlarını şöyle anlatıyor. Dünyanın her yerinden 8000'i aşkın kişiyle görüşme yaptık. Dominikli keşişlerden kör rahibelere, Himalayalı dağcılardan Navajo çobanlarına, işini aşkla yapan kişilerle görüştük. Kültürden ve eğitimden bağımsız olarak kişiyi akışa sokan 7 koşul olduğunu gördük. Bunlardan biri odaklanma. Yoğun biçimde odaklanınca bir kendinden geçme, coşkunluk, mest olma hali yaşıyorsun. Zihinde bir berraklık ve netlik hissi oluşuyor. Her an ne yapacağını tam olarak biliyorsun. Yaptıklarının sonuçlarını hemen görüyor, hemen geri bildirim alıyorsun. Yapman gereken şeyi yapmanın zorluğunu görsen de mümkün olduğunu biliyorsun. Zaman duygusu yok oluyor. Kendini unutuyorsun. Daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissediyorsun. Bu koşullar yerine geldiğinde yaptığın şeyi sadece kendi içinde değerli olduğu için yapıyorsun. Akış hissetmek için İlla keyifli bir iş yapmak zorunluluğu yok. Matematik denklemi çözmekten seks yapmaya, gözleme hamuru açmaktan otomobil tamiri yapmaya kadar birçok iş sırasında akış hissedebiliriz. İşin türünden çok istek, odak, çaba ve işin zorluk derecesi önemli. Akışa kapılmak bir insanın hayatının akışını nasıl değiştirir? Gelişi güzel anlık akış duyguları yaşayanların yanı sıra hayatını sürekli bir akış deneyimine çevirenler de var. Bunlar performans bazlı yaşamayı seven insanlar. Büyük ustaların çıraklık dönemi antrenmanları uzun süreli akış deneyimine iyi bir örnektir. Amerikalı satranç dehası Bobby Fischer'ın satranç tutkusunu ele alalım. Fischer, küçüklüğünde yapboz konusunda çok başarılıymış. Bunun üzerine 6 yaşına geldiğinde kız kardeşi ona 1 dolarlık plastik bir satranç seti almış. Satranç oynarken akışa giren Fischer'ın hayatının akışı da değişmiş. Akışa kapıldıkça oynamış, oynadıkça daha yoğun akış yaşamış. 9 yaşına geldiğinde hemen hemen hiçbir şey yapmayıp sürekli satranç oynuyormuş. Yemek yerken, rüya görürken, hatta küvetteyken bile satranç oynuyormuş. Büyüdükçe el yükseltmiş. Sadece Sovyet satranç literatürünü anlayabilmek için Rusça öğrenmiş. Tutku, enerji, çaba ve odaklanmanın getirdiği eşsiz akış deneyimi çok hoşuna gitmiş olmalı ki tüm ergenliğini böyle geçirmiş. Annesi oğlunun bu saplantılı tutkusuna çare bulabilmek için onu 2 psikiyatra götürmüş. Psikiyatrlar herhangi bir sorun bulamamışlar. Ard arda madalyalar kazandıkça çocuğa fazla bulaşmamışlar. Akışa kapıldığımızı nasıl anlarız? Akışı içimizde nasıl yaratabiliriz? İş hayatında yaşanan akış anları mesleki performansın optimum noktasıdır. Akış teorisi aynı zamanda üstün performansın bilimidir. Bu anları çoğaltmak, mutluluğu azaltmadan başarıyı artırmanın harika bir yoludur. Başarı profesyonelleri akış duygusunu sık ve sistematik bir şekilde içlerinde yaratıp başarılarını sürekli büyütüyorlar. Peki, akışı yakalamanın kritik noktaları neler? 1. Uzun süreli odaklanma. Akış anı yoğun bir konsantrasyonla geliyor. Yaratıcı dahilere atfedilen dalgınlık ve tuhaflıkların çoğu bu tutku dolu süreçte kendilerini kaybedercesine konsantre olmalarından kaynaklanıyor. 2. Akış sırasında zaman algısı kayboluyor. Sadece o anda yaşanıp geçmiş ve gelecek düşünülmüyor. Kişi saatin nasıl geçtiğini anlamıyor. 3. Bir işi yaparken sınırlarını zorlamayla gelen beceriklilik durumu. Akış, sıkı bir çabayla kazanılmış bir becerinin şiirsel bir şekilde kullanılmasıdır. İçsel bir hazır oluş hali, kendi sınırlarını zorlama ve yoğun bir odaklanmayla birleşip akışı yaratıyor. 4. Sonuca değil, sürece odaklanmak. Akış anında bilincin çok hesaplı olması, bilinçaltından gelen duygulara ket vurabiliyor. İçten hesaplı bir zihin ve aşırı mantıksal hesaplamalar akışın ritmini bozuyor. 5. Berrak bir görüş netliği. Akış anında kendine emin bir şekilde neyi nasıl yapacağını bilen bir zihin hali oluşuyor. Kafa karışıklığı kalmıyor, insan kendi içine net oluyor. Bu netliği geçmişteki antrenmanlar sağlıyor. 6. Anında geri bildirim. Masa tenisi oynar gibi kişi yaptıklarının sonuçlarını anında algılıyor. Bugün yaptığının sonucunu bir yıl sonra gören insan akışa kapılamıyor. 7. Bütünleşme hissi. Akış anında ego eriyor. Benlik yaptığı işle bütünleşiyor, kişisel sınırlar kayboluyor, evrensel bir perspektifle hayata bakılıyor. 8. Yücelme duygusu. Akış anında günlük gerçekliğin sıkıcı ve sıradan hallerin ötesine geçiliyor. Benzersiz duygular yaşanıyor. Yaratıcı ve aşkın bir deneyimin yoğun hazzı hissediliyor. 9. Kendinden ödüllü. Akışın güzelliği onu başka şeyler için araç değil, başlı başına bir amaç olarak görmeyi sağlıyor. Ödül için yapılmıyor, yapılırken ödül değerinde duygular için yaşanıyor. Akış anında zaman algısı, açlık duygusu, etrafımızdaki gürültü gibi birçok şey silikleşiyor. Yükseltici bir coşku hissine kapılıyoruz. Düşüncelerimiz, önyargılarımız, stresimiz, egomuz bir süreliğine yok oluyor. Başarısızlık korkumuz uçuyor. Yüz hatlarımıza orgazmik bir mutluluk yayılıyor. Zorlamadan ve zorlanmadan en iyi performansımızı ortaya koyabiliyoruz. Yeterince hazır olduğumuzda tüm bunlar kendiliğinden ve kesintisiz bir şekilde oluyor. Belki 30 dakika, belki de birkaç saat sonra kendimizi kaybettiğimiz o muhteşem dalga boyundan çıkıp ortalama halimize geri dönüyoruz. Bazı insanlar daha çok yaşıyor, bazıları daha az ama sonuçta hiçbir akış deneyimi sonsuza kadar sürmüyor. Akış sırasında zihnimizin direksiyonunda kim oturuyor? Akış, zihnimizin kontrolünün otomatik pilota devredildiği bir varoluş hali. Akış anında bilinç kaybolmuyor ama kontrolü bilinçaltıyla paylaşıyor. Bu nasıl oluyor? Bisiklete binmeyi öğrendiğiniz ilk günleri hatırlayın. Kafanızda kurallar uçuşuyordu. Önce sağ, sonra sol ayağımla pedalı çevireceğim. Ellerimi titretmemeliyim, dengemi kaybetmemeliyim. Yeterince pratik yaptıktan sonra bilincimiz o işi beynimizdeki otomatik işlemler merkezi olan bazal ganglia'ya devretti. Artık pedalın nerede olduğunu, dengenin nasıl sağlanacağını düşünmeden sürebiliyordunuz. Bir süre sonra daha da ustalaştıkça artistik hareketler denemeye başladınız. İlerledikçe bisikletinizle bütünleştiniz ve artık kuralları düşünmeden sürüyordunuz. İlk zamanların tersine bu aşamada bisikleti sanki bilinciniz değil, bilinçaltınız kullanıyordu. Bilim insanlarına göre akış sırasında otomatik işlemlerin merkezi olan bazal ganglia, mantık merkezi olan frontal korteksi geçici süreliğine bastırıyor. Yaptığımız iş ne kadar düşünme gerektirirse gerektirsin, geçmiş tecrübemiz sayesinde kendiliğinden ve otomatikleşmişçesine yapabiliyoruz. Akış anlarında ne yapmamız gerektiğini düşünmüyoruz, derin düzeyde biliyoruz. Michael Jordan potaya topu atarken nasıl atayım diye düşünmüyor. Daha ilginç olan şu ki, düşünürse bu akıştan çıkmasına neden olabiliyor. En üstün performans anlarında bilinçli düşünmek akışı bozup optimal performansı sabote ediyor. Nitekim Jordan bir reklam filmi çekimi sırasında basket olmaması gereken bir atış yapması gerektiğinde bunu başarıncaya kadar 9 basket kaydetmiş. ABD'li bir şair akışın kendiliğindenliğini şöyle anlatıyor. Boşluğun ortasında yüzen bir kapıyı açmak gibi. Yapman gereken tek şey kapının kolunu çevirmek ve kendinizi içeri bırakmak. Özellikle zorlamaya çalışırsan olmaz. Suyun üzerinde yüzer gibi bırakmalısın kendini. Yeni bir beceri kazanmanın 4 adımı. Akış deneyimi bir alanda sınırlarını zorlayıp otomatik pilota bağlı beceriklilik durumuna ulaşınca daha yoğun yaşanıyor. Peki bu düzeye hangi aşamalardan sonra ulaşılır? NLP tekniklerine göre yeni bir beceriyi öğrenme 4 aşamada gerçekleşir. Bilinçsiz yetersizlik seviyesi. Bu aşamadaki kişi hem o işin nasıl yapılacağını bilemez, hem de yapmayı pratikte beceremez. Hem bilgisi yoktur, hem becerisi. 2. Bilinçli yetersizlik seviyesi. Kişi neyi nasıl yapacağını öğrenmiştir ama uygulamada yetersizdir. Bisikleti nasıl süreceğini teorik olarak kavramıştır ama henüz üzerinde rahatça duramamaktadır. Çoğunluğun pes ettiği, bazılarının azimle devam ettiği dönemdir. 3. Bilinçli yeterlilik seviyesi. Kişi neyi nasıl yapacağını hem öğrenmiştir hem de pratikte uygulayabilmektedir. Ancak hala o işi yaparken seri halde ilerlememektedir. İlk kez trafiğe çıkınca kuralları karıştırmadan hatırlamaya çalışan acemi sürücünün hali bu seviyededir. 4. Bilinçsiz yeterlilik seviyesi. Kişi öğrendiği konuyu artık otomatik olarak ve seri şekilde uygulamaya başlamıştır. Yaparken nasıl yapacağını düşünmez. O işi şiirsel bir estetikle yapar. Akış deneyimi bu 4. seviyede daha yoğun olarak yaşanır. Akış yaşamak için bir işte en iyi olmak gerekmez ama her gün işini daha iyi yapmaya çalışmak gerekir. Akış yolun başında, ortasında ve sonunda yaşanabilir. Ama zorluk derecesi ve yetenek seviyesi arttıkça akışın yoğunluğu ve derinliği de artar. Büyük akış deneyimlerini olimpiyat sporcularının kazanma anlarında izleyebilirsiniz. Akış yaşamakla akışına bırakmak aynı şey mi? Akış yaşamak ile akışına bırakmak aynı şey değildir. Akış deneyim mücadeleci, meydan okuyucu ve belirli bir düzeyde kontrollüdür. Olanı olduğu gibi kabullenmeye dayalı, Taocu felsefeden farklıdır. Hayatımızın en iyi anları, pasif ve rahatlamış olduğumuz anlar değildir. En iyi anlar, zor ve kayda değer bir şeyi başarmak için zihnimizin veya bedenimizin sınırlarını isteyerek zorladığımız anlardır, diyor Csikszentmihalyi. Mutluluğu getiren şeyin bilinçsiz bir hedonizm değil, bilinçli, aktif bir meydan okuma olduğunu söylüyor. TV izlemek, masaj yaptırmak, çikolatalı muz yemek gibi pasif deneyimler insana haz verebilir. Ancak bunlar akış deneyimi değildir. Akışta kişi aktif haldedir ve belli bir hedefe odaklıdır. Sıradan hazlar kestirmeden gider. Akış ise uzun vadelidir. Ayrıca akışın hazzı sadece bedeninizi değil, zihninizi ve ruhunuzu da besler. Akış bir yücelme deneyimidir. Akışın zevki nasıl başkaysa, acısı da sıradan acılardan farklıdır. Bir sporcu yarışı kazanmak için sınırlarını zorlarken, bir müzisyen en iyi eserini ortaya koymak için saatlerce çalışırken, bir öğrenci derece yapmak için mücadele ederken, bir yazar bestseller kitabını yazarken acı çekebilir. Hatta fiziksel sağlığından ödün verebilir. Ancak yine de ileride bu anları hayatlarının en güzel doruk deneyimleri olarak hatırlar. Akışın sıradan acılardan farkı budur. Akışa ulaşma sürecinde çekilen acılar insanı büyütür. Bu bölümde dikdörtgen bir şekil var. Dikdörtgenin iki köşesi arasına çapraz olarak bir boşluk bırakılmış. Bu boşluk akış kanalı. Dikdörtgenin kısa kenarı zorluk derecesini, uzun kenarı ise beceri düzeyini belirliyor. Zorluk derecesi arttıkça gerilim artıyor, beceri düzeyi arttıkça sıkılma artıyor. Bu grafikte bir tenisçi anlatılmakta. A1 ve A4 akış kanalı içinde yer alırken A3 gerginlik, A2 ise sıkılma durumundadır. Mucidenin kendi kelimeleriyle akış teorisi. Sayın Csikszentmihalyi, lütfen kürsüye gelin ve tezinizi savunun. Akış teorisinin Mucidi kitabında tezini somut bir örnek üzerinden özetleyerek anlatıyor. Yukarıdaki şekil belli bir faaliyeti, örneğin bir tenis maçını temsil ediyor olsun. Zorluk ve beceriler grafiğin iki ekseninde gösterilmiştir. A harfi tenis oynamayı öğrenen Alex'i anlatmaktadır. Grafik Alex'i zaman içinde 4 farklı noktada göstermektedir. Tenis oynamaya başladığında A1 seviyesinde hiçbir becerisi yoktur ve karşılaştığı her zorluk topa vurarak onu ağın üzerinden aşırmaktır. Bu çok zor olmasa da Alex'e zevkli gelecektir. Çünkü işin zorluk derecesi gelişmemiş olan becerilerine uygundur. Öyleyse bu noktada Alex büyük olasılıkla akışta olacaktır. Ama orada fazla kalamaz. Bir süre sonra çalışmaya devam ederse becerileri de gelişecektir. Zamanla sırf topu ağın üzerinde aşırmaktan sıkılacaktır. A2 seviyesinde olacaktır. Ya da belki daha antrenmanlı bir rakiple karşılaşacak ve topu karşıya atmaktan çok daha zor işler olduğunu fark edecektir. Bu noktada kendi performansı ile ilgili kaygı duymaya başlayacaktır ki A3 seviyesine yükselecek. Can sıkıntısı ve kaygı olumlu duygular olmadığından Alex akış durumuna geri dönme isteği duyar. Bunun için tek seçeneği vardır. Karşılaştığı zorlukları çoğaltmak. İkinci bir seçeneği tenisi tamamen bırakmaktır ve bu durumda A grafikten yok olacaktır. Alex kendisinden biraz daha ileri bir rakibi yenmek gibi becerilerine uygun yeni ve daha zor bir hedef belirleyerek yeniden akış durumuna geçecektir ki A4 seviyesinde olsun. Grafikte A1 ve A4 Alex'in akışta olduğu durumları gösterir. İkisi de eşit ölçüde zevkli olmakla birlikte birbirlerinden oldukça farklıdır. Çünkü A4, A1'den daha karmaşık bir yaşantıdır. Daha karmaşık olmasının nedeni daha fazla zorluk içermesi ve oyuncudan daha fazla beceri istemesidir. Bununla birlikte A4'te sabit bir durumu temsil etmez. Oynamaya devam ettikçe ya o düzeyde bulduğu eski fırsatlardan sıkılacak ya da yeteneğinin görece azlığı nedeniyle kaygılanacak ve hayal kırıklığına uğrayacaktır. Böylece zevk alma güdüsü onu yeniden akış kanalına ama bu sefer A4'ten daha karmaşık bir düzeye itecektir. Bu dinamik özellik akış etkinliklerinin nasıl da büyümeye ve keşfetmeye neden olduğunu açıklar. İnsan aynı düzeyde aynı şeyi yapmaktan daha uzun süre zevk alamaz. Ya sıkılır ya da hayal kırıklığına uğrar. Sonra da zevk alma isteği onun becerilerini esnetmeye ya da becerilerini kullanmak için yeni fırsatlar keşfetmeye iter. Kaynak, akış ve mutluluk bilimi. HYB Yayıncılık. Zorluk ile yeteneğin eşsiz bileşimi. Csikszentmihalyi'ye göre akışın sırrı yaptığımız işin zorluk derecesiyle bizim yetenek, donanım düzeyimiz arasındaki dengede saklı. Yeteneklerimizin çok altında bir işle uğraşırken can sıkıntısı yaşıyoruz. Yeteneklerimizin çok çok üstünde işlerle uğraşırken ise tükenmişlik sendromu. İdeal oran yetenek seviyemizin birkaç birim ötesindeki zorluk derecesini seçmek. Sonra da her gün o çıtayı aşmaya çalışacak şekilde yeteneğimizi geliştirmek. İşte bunu başarınca akış vadisine ulaşıyoruz. Kariyer hayatımızda yaşadığımız hemen hemen tüm duygular önümüzdeki işin zorluk derecesiyle bizim yetenek yani donanım seviyemiz arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu konu daha ayrıntılı incelenmeye değer çünkü işimize yönelik duygularımızı derinlemesine anlarsak onları yönetebiliriz. Bu bölümde kare bir şekil var. Yatay kenar yetenek, dikey kenar zorluğu gösteriyor. Yetenek ve zorluk derecelerinin seviyesine göre duygu durumunu anlatan yüz ifadeleri yerleştirilmiş. Kayıtsızlık, can sıkıntısı, rahatlama, endişe, kontrol, kaygı, ilgi canlanması ve akış. Öncelikle elimizde iki eksen ve üç derece var. 1. İşin zorluk derecesi kolay, orta veya zor olabilir. 2. Yetenek seviyemiz de düşük, orta veya yüksek olabilir. Bu iki eksenin parantez içinde işin zorluk derecesi ve yetenek seviyesi ve zorluk derecesinin kolay, orta, zor kombinasyonunda iş hayatında sıklıkla karşılaşılan duygu durumları ortaya çıkıyor. Tabloyla karşılaştırmalı okuyarak siz de baskın olan duyguları tespit edebilirsiniz. Önce önümüzdeki işin zorluk derecesini baz alalım. 1. Hem işin zorluk derecesi hem de yeteneğimiz düşükse işimizle ilgilenmeyip kayıtsız kalıyoruz. Ne iş olsa yaparım diyenlerin çoğu bu grupta yer alıyor. 2. İşin zorluk derecesi ortalama ama bizim yetenek seviyemiz düşükse endişelenmeye başlıyoruz. 3. İşin zorluk derecesi çok yüksek, buna karşın yetenek seviyemiz düşükse iyice kaygılanıyoruz. Uzun süre bu bölgede kalırsak tükenmişlik duygusu yaşıyoruz. 4. İşin zorluğu yüksek, yeteneğimiz ise ortalama düzeyde ise kendimizi biraz geliştirip o işi yapabileceğimize inanırsak o işe karşı canlı bir ilgi duyuyoruz. İşin zorluk derecesini değil, yetenek seviyemizi baz alırsak, yeteneğimizi ortalama, işin zorluk derecesi çok düşükse can sıkıntısı yaşıyoruz. İşimizin zorluğunu artırmamız gerekiyor. Yeteneğimiz yüksek ama işin zorluk derecesi düşükse rehavetle karışık rahatlık yaşıyoruz. Burası bizim konfor alanımız. Özellikle küçük başarılara takılıp kalanların bölgesi burasıdır. İşin zorluk derecesi ortalama ama bizim yetenek seviyemiz yüksekse o işe karşı hakimiyet ve kontrol duygusu yaşıyoruz. Sürekli değil ama bir süre burada kalıp zafer duygusuyla dolmakta yarar var. Hem işin zorluk derecesi hem de bizim yetenek seviyemiz en üst düzeyde ise başarı ve mutluluğun doruk düzeyde hissedildiği büyük bir akış deneyimi yaşıyoruz. Yukarıda anlatılan duygulardan sizin en sık yaşadıklarınız hangileri? O duyguyu yaşamak için yapmanız gereken ne? Tablodan hangi bölmeden çıkıp hangisine giriş yapmalısınız? Kariyerinizin tıkanıp kaldığı yeri görebildiniz mi? Bu sorunu çözmek için bugün değilse ne zaman eyleme geçeceksiniz? Zorlamanın zevki akış için önemli. Akış deneyimine ulaşmak için biraz acı çekmek gerekir ama her acı akış deneyimi yaratmaz. Amaçlı, anlamlı ve aşamalı bir şekilde gelişim acısı çekmek gerekir. Akış anında acı çekilmez ama o gelişmişlik noktasına ulaşmak için bir süre gerilimli bir çaba gerekir. Kendimizi zorlayıp en iyi halimizi ortaya çıkarmaya çalışırken büyüyor, bunu yapabilmeye başladığımız anda akış deneyimi yaşıyoruz. Akış kendini aşma, limitlerini zorlama ve genişleme duygusudur. Dün yapamadığımızı bugün yapabilir hale gelmektir. Bu çabanın sonunda maddi ödül olmasına da gerek yok. Saatlerce kare bulmaca çözen anneannenizi düşünün ya da odasına kapanıp saatlerce gitar çalışan oğlunuzu. Asıl ödül akış esnasında hissettiğimiz benzersiz tatmin ve mutluluktur. Akış anları fazladan ödül getirmese de yaşanmaya değer çünkü kendisi en büyük ödüldür. Can sıkıntısı sorun değil, sirendir. Akış teorisinin en güzel yanlarından biri, can sıkıntısı veya endişenin aslında sorun değil, siren olduğunu göstermesidir. Tüm duygularımız bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Can sıkıntısı yeteneklerimizin altında çalıştığımızı, kapasitemize ihanet ettiğimizi anlatan bir alarm zili. Endişe ise işimizin bizden büyük olduğunu, bu yüzden bir an önce kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyip duruyor. Diğer ara duyguları da daha önce açıklamıştık. Akış tekniği insanın kendi potansiyelini performansa çevirmesinin yoludur. Bir tür kendini gerçekleştirme aracıdır. Akış, şarkı söylemek gibi nadir bulunan özel yetenek değildir. Çabalayan herkesin erişebileceği bir zihin durumudur. Hemen her iş, akış deneyimi yaratacak şekilde yeniden yapılandırılabilir. Nasıl mı? Csikszentmihalyi akış durumuna ulaşmanın ana hatlarını şöyle anlatıyor. Bu süreçte temel aşamalar şunlar. A. Genel bir hedef ve gerçekçi alt hedefler belirlemek. B. Seçilen hedefe yönelik kaydedilen ilerlemeyi ölçmek için yollar bulmak. C. İşe yoğunlaşmak ve işin ayrıntılarındaki incelikleri iyice kavramak. D. O konudaki fırsatları yakalamak için gereken becerileri geliştirmek. E. Yapılan iş sıkıcı olmaya başladıkça çıtayı yükseltmek. Akışa kapılmak için bazı pratik öneriler. Yaptığınız iş sırasında akışa kapılıp hayattan daha çok zevk alabilmeniz için birkaç pratik öneri. 1. İş yerinizde canınız mı sıkılıyor? İş için fazla kalifiye olabilirsiniz. Bilgi ve yetenekleriniz yaptığınız işin zorluğunu aştığı için canınız sıkılıyor olabilir. İşvereninizle konuşun. Ondan bilgi ve yetenek seviyenizi zorlayacak işler vermesini isteyin. Patronsanız çalışanınızın can sıkıntısı karşısında bu yöntemi izleyebilirsiniz. Amacınız çalışanınızı sırf meşgul etmek değil, merakını ve azmini kamçılamak olmalı. 2. Akmak için dolmak gerek. Akış deneyimini yaşamak, daha önce öğrendiğimiz 10.000 saatlik bilinçli pratik yapmak konusuyla da bağlantılı. Jordan'ın şutları doğal bir akış deneyimiydi ama yıllarca çalışarak o beceriyi geliştirmişti. İçte dolmadan dışarıya taşılmaz. 3 etap var. Dolmak, hazır olmak ve akmak. Jordan'ın sırrı da buydu. Benim için antrenmanlar işti, maçlar ise eğlence. Sanki gerçekten maç oynuyormuş gibi antrenman yaparım. Böylece maçlardaki önemli anlara hazırlıklı olurum. Düşünmeme gerek kalmaz. Ne yapmam gerektiğini içgüdüsel olarak bilirim, diyor. 3. Kolaydan zora doğru ilerleyin. Yapmak istediğiniz işi kademeli olarak zorlaştırın. Becerileriniz geliştikçe zaman içinde akışa kapılmanız kolaylaşır. Aynı şey çocuğunuz için de geçerli. Çocuğun sıkıldığını görür görmez görevi kademeli olarak zorlaştırın. Bu sayede çocuğunuzun kendine güvenini ve öğrenme ilgisini üst seviyede tutabilirsiniz. Yetenekleri geliştikçe ve işler zorlaştıkça zamanla daha fazla akışa kapılacaktır. 4. Size kolay gelen bir işte nasıl akışa girersiniz? Diyelim ki küçük kızınızla tenis oynuyorsunuz ve hiç zorlanmadan onu yenebiliyorsunuz. Bu durumda muhtemelen bir süre sonra sıkılacaksınız. Böyle bir maç sırasında bile akışa kapılabilmenin yolu sizin için maçın zorluk seviyesini artırmak. Bunu da kendinize ekstra kısıtlamalar koyarak yapabilirsiniz. Örneğin siz sadece backhand vuruş yaparak oynarsanız maç bir anda zorlaşmaya başlar. Siz de kızınızla tenis oynarken akışa kapılıp gidebilirsiniz. 5. Akışa girmek için ortamı nasıl düzenlemelisiniz? Dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırın. Odağınızı yitirirseniz akıştan çıkarsınız. Akışta kesintisizlik önemli bir nokta. Bir kere bu ritim bozuldu mu tekrar geri gelmesi zaman alır. Bir faaliyete girişecekken telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzaklaşın. Bir kere akışa kapıldığınızda zaten onlar aklınıza bile gelmeyecek. 6. Hayat hareket üzerine kurulmuştur. Ataleti değil, hareketi seçin. Pasif değil, aktif olun. Akış söz konusu olduğunda gezen tavşan yatan aslandan kısmetlidir. Sizi en optimal düzeyde zorlayan ritmi ve hızı bulun. Hızınız sizi ne gevşek bıraksın ne de aşırı zorlasın. Sakin olmak önemli ama belli bir sürat de akış için gerekli. 7. Akış anlarınız size kim olduğunuzu gösterir. Akış deneyimi size en derin düzeyde kim olduğunuzu gösterir. Akış deneyimi hayatınızda yaşayabileceğiniz doruk başarı duygusunun resmidir. Akış deneyimi kendini keşfetme egzersizidir. Size evrende ait olduğunuz yeri gösterir. Yaşamınızdaki akış anlarını çoğaltmak, mutluluk ve başarı duygusunu aynı anda yaşamanızı sağlar. Unutmayın, mutluluk getirmeyen başarı da, başarı getirmeyen mutluluk da akış deneyimi değildir. Bu araştırma Günter Soydanbay tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 20 sonu, sayfa 250.